Ayrım 42 sayfa 280. İstanbul. Yarım milyonu aşan nüfusuyla geniş bir pazar oluşturan İstanbul'a gelince, burası da ticari kapitalizmin özel bir şekilde geliştiği bir merkez olmuştur. Burada da kapitalist yatırımcı, parantez içinde antreprenör sıfatını verebileceğimiz ögeyi, bölgeler arası ticaretle uğraşan grup arasında bulmaktayız. Aynı zamanda imparatorluk payitahtı olarak İstanbul, devletin büyük kredi ve iltizam işleri, sarayın ve Kapıkulu ordusunun büyük ihtiyaçları dolayısıyla en büyük kapital sahiplerinin toplandığı, büyük kredi ve para spekülasyonlarının yapıldığı bir merkez olmuştur. Büyük ticaret, bankerlik ve iltizam işleri aynı kişi veya şirket halinde birleşen kişiler tarafından birlikte yürütülmüştür. Devletle kişisel kapital arasında işbirliği, ekonomik sistemin temel taşı ve büyük servetlerin oluşmasında başlıca neden olarak görünmektedir. Nasıl ki hirfet sistemi de devletin devamlı desteğiyle ayakta durabilmekteydi. Devlet yalnız iltizam sistemiyle değil, ticari kolaylıklar oluşturarak da yatırım alanı ve spekülatif kazanç olanakları sağlıyordu. Devlet bazı maddelerin ticaretini bir ayrıcalık konusu yapmış idi. Bu ticari maddeler, gerekli ihtiyaç maddeleri ve hirfetlere gerekli bazı ham maddelerdir. Hububat, pamuk, yün, bal mumu, deri gibi. Örneğin serbest kazanç sahibi kişiler elinde spekülasyon konusu olmasını veya yabancı pazarlara akmasını önlemek amacıyla hububatın serbest ticareti ve ihracı yasak edilir. Yalnız devletin izin verdiği kişiler bunun üzerinde ticaret yapabilirdi. Bu kişiler büyük sermaye sahibi ve saygın tüccar veya tanınmış gemiciler arasından seçilirdi. Devlet aynı zamanda fiyatları saptar, yöresel otoriteler bu tüccara mal toplama ve taşımasında yardımcı olurlardı. Fakat devlet böylece istemeden bir spekülasyon durumu yaratmış olurdu. Devlet, narh fiyatlarını olabildiği kadar aşağı tutmaya çalışsa da, öbür yandan tekel ve kontrol koşulları sonucu olarak fiyatlar yükselirdi. Ayrıca Avrupalı tüccarın verdiği yüksek fiyatlar, vurgunculuğu ve kaçakçılığı destekleyen bir ortam yaratırdı. Bu yüzden izinli tüccar sıkı kontrol altında bulundurulur, örneğin buğday taşıyan gemilere teslim yerlerine kadar kontrolcü katılırdı. Yine de onların yüklerini daha yüksek fiyat veren yerlere satmasını önlemek her zaman mümkün olmazdı. İstanbul için büyük miktarda buğday, pirinç, tuz, et, yağ, balık, bal, bal mumu, deri gibi maddeler deniz yoluyla taşınır ve bu ticaretle uğraşanlar en büyük sermaye sahibi bezirganlardan sayılırdı. Bu tüccar çeşitli korporasyonlar halinde örgütlenmişlerdi. 17. yüzyıl ortalarında birinci grup, kendi gemileriyle taşımacılık ve ticaret yapan gemi kaptanlarıdır. Evliya Çelebi'ye göre bunlar Müslüman ve Rum Karadeniz reisleri, parantez içinde 2000 kişi, olarak iki büyük gruba ayrılmışlardır. İkinci grup, Bedesten'de oturan ve donattıkları gemilerle deniz aşırı ticaret yapan armatör tüccardır ki, aynı kaynağa göre çok zengin kişilerdir. Bazıları 7'den 10'a büyük gemiye, parantez içinde kalyon, ve 4-5 milyon akçe, parantez içinde 20-25 bin altın düka servete sahiptir. Her birinin Hint, Yemen, Arap, Acem ve Frangistan'da birçok ortakları bulunur. Onlar vezirler gibi giyinir kuşanırlar. Pirleri Hazreti Peygamber Muhammed'dir. Üçüncü bir grup vardır ki bunlar arpa buğday ticaretiyle uğraşan navluncular. Evliya Çelebi'ye göre bunlar çok güçlü, kötü adamlardır. Reislerinin, parantez içinde kaptanlarının getirdikleri tahılı ucuza alıp depo ederler. Kıtlık dönemlerinde az az piyasaya çıkararak büyük kârlar kazanırlar. Vurgunculuk ve kaçakçılık özellikle merkezi otoritenin gevşekliği sırasında yaygın bir durum alır. Ege Denizi kıyıları ve adalar buğday kaçakçılığının vatanı idi. Bu yoldan bu bölgede birçok gemici Rum büyük servetler yığmıştı. Belirtmeye değer ki Osmanlı hükümeti bazen kaçakçılığı önleyecek bir önlem olarak fiyatın üretici ile tüccar arasında serbest pazarlıklı olmasını kabul ederdi. Gerekli maddeler ticaretinden servet yapan bir grupta yönetici sınıftan nüfuzlu kişiler genellikle saray üyeleriydi. Onlar sahip oldukları timar, arpalık toprakları, çiftlikleri veya kurdukları büyük vakıfların topraklarından elde edilen büyük oranda tahılı ihraç için padişahtan izin koparırlar, iç ve dış fiyatlardaki büyük farklar nedeniyle büyük kazançlar sağlarlardı. Örneğin 1550'de Sultan Süleyman'ın doktoru Yahudi Hamun oğlu Musa, arpalık timarından elde ettiği 600 mud, parantez içinde 308 ton, buğdayı yabancılara satmak için izin almıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda kapital oluşumu incelenirken 16. yüzyıl ikinci yarısında Maranoların faaliyetlerine özel bir yer ayırmak zorunludur. Parantez içinde Maranolar Portekiz Yahudileri olup zor altında Hristiyan olmuşlar fakat gizlice Yahudi dinine sadık kalmışlardır. Onlar Portekiz'in Avrupa'da baharat ticaretini ellerine geçirmişlerdi. 1536'dan sonra Enkizisyon'un kovuşturmaları yüzünden Portekiz'den daha sonra İtalya'dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Biriktirdikleri büyük servet ve Avrupa'nın her yanına dağılmış geniş ticaret şebekesi sayesinde Maranolar İstanbul'a yerleşince tüccar, banker ve vergi mültezimi olarak son derece önemli bir rol üstlendiler. 15. yüzyıldan beri Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu ile Batı Avrupa arasındaki ticarette üstün bir yer sağlamışlardı. 16. yüzyıl ortasına doğru daha Maranolar gelmeden onların önemli rolünü Nicola de Nicola şöyle anlatmaktadır. Onlar Levant'taki mal ticaretinin en önemli kısmını ve parayı ellerinde tutmaktadırlar. Osmanlılar kendilerinden çok önce Orta Doğu devletlerinde uygulanmakta olan bir siyaseti izleyerek zengin tacirleri memleketlerine çekmeyi, ülkeyi zenginleştirmek ve devlet hazinesini doldurmak için en etkili bir siyaset olarak benimsediler. Böylece daha 2. Mehmet döneminden beri, özellikle 1492'de Yahudilerin İspanya'dan atılmasından sonra Avrupa'dan göç eden Yahudileri, Osmanlı sultanları kendi ülkelerine çağırdılar ve onları imparatorluğun belli başlı ticaret limanlarında İstanbul, Selanik, Avlon'a yerleştirdiler. 1550'lerde İtalya'da özellikle papalık topraklarında Maranolar Engizisyon takibatına uğrayınca, parantez içinde meydanlarda diri diri yakılıyorlardı, Kanuni Süleyman onları ülkesine çağırdı ve himayesi altına aldı. Bu Maranolar arasında baharat ticaretiyle zenginleşmiş Mendes ailesi de vardı. Ailenin serveti 400 bin altın düka olarak hesaplanıyordu. 1553'te sultanın özel ilgisi ve himayesi altında aile İstanbul'a gelip yerleşti ve Osmanlı hükümetinin özel ilgisi sonucu servetlerinin önemli bir kısmını İstanbul'a getirmeyi başardı. Belli başlı Avrupa şehirlerindeki ajanları sayesinde Avrupa ile ticareti sürdürdüler. Mendes ailesinin İstanbul'da yerleşmesi, imparatorluğun Avrupa ile ticaretinde gittikçe artan bir önem kazandığı döneme rastlıyordu. Maranolar Osmanlı ülkesine yalnız ticaretteki bu gelişmeyi hesaplayarak gelmediler. Aynı zamanda onlar Osmanlı ülkesine dinlerinin kurallarını serbestçe yerine getirme imkanını buldukları için de gelmekteydiler. 1555'te Papa 4. Paulus, Osmanlı ülkesiyle sıkı ticaret ilişkileri olan Ancona Maranolarını gizlice eski dinlerine bağlı kalmakla suçlayarak takibata girişti. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Maranoları himaye için harekete geçti. Zira Papa'nın Maranoların servetlerine el koyması sonucu Ancona'da yatırım yapmış olan Selanikli ve İstanbullu birçok Yahudi iflas etmiş ve Osmanlı hazinesine borçlu oldukları paraları ödeyemez duruma düşmüşlerdi. Bu Yahudiler vergi iltizamı dolayısıyla hazineye 400 bin altın düka borçlu durumdaydılar. Osmanlı hükümeti tevkif edilmiş olan Maranoların serbest bırakılmasını istedi. Bunların bazıları Ancona'da yerleşmiş Osmanlı Türk ve Yahudi tacirlerinin hizmetindeydi veya iş bağlantıları vardı. O zaman İstanbul'da Mendes ailesinin başı olan Dona Gracia, Avrupa ile Osmanlı ülkesi arasında önemli buğday, biber ve yapağı ticaretini kontrolü altında tutuyor, meydana getirdiği banka, parantez içinde dolap ve ortaklık yoluyla Yahudi ve Müslüman sermayesini milletler arası ticaret ve vergi iltizam işlerinde işletiyordu. Tabii Dona Gracia, Ancona'daki durum dolayısıyla Osmanlı hükümetini harekete geçirmekte de başrolü oynamaktaydı. O, sultanın onayını alarak Osmanlı Yahudilerinin Ancona şehrine karşı boykota gitmesini sağlamaya çalıştı. İkinci Selim, Nakşa, parantez içinde Naxos adasını gözdesi Yahudi iş adamı ve banker Yusuf Nasi'ye verdi. O, böylece adanın eski Venedikli hakimi gibi Nakşa Dükası ünvanıyla Ege'de şarap yapımında başlıca merkezlerden biri olan bu adayı kontrolü altına almış bulunuyordu. Kuzeyde başlıca şarap ithal eden memleketlerden biri olan Lehistan'da ticari faaliyetlerini o kadar genişletti ki bu durum, Doğu ticaret tekelini ellerinde tutan Lvov tüccarı arasında kaygı yaratmaya başladı. Lehistan kralına açtığı büyük krediler, parantez içinde ki bunun 150 bin dükaya ulaştığı söyleniyordu, karşılığında kraldan çeşitli ticaret imtiyazları elde etti. Mesela bu arada büyük kar getiren önemli bir ticaret maddesi olan bal mumu ticaret tekelini ele geçirdi. Parantez içinde bu madde Lehistan'dan İtalya'ya sevk olunuyordu. Şu da bir gerçektir ki Nasi, Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki mali ilişkilerde de önemli bir aracı rolü oynamaktaydı. 1555'te Fransa Kralı 2. Henri para sıkıntısına düşünce Fransa'da %12'den %16'ya kadar çıkan bir faizle istikraz toplamaya kalktı. O zaman kuşkusuz Yusuf Nasi aracılığı ile birçok Türk, bu arada paşalar, bu istikraz için Fransa'ya para yatırdılar. 1562-1565 yılları arasında sultanın Fransa kralına nameler göndererek borcu olan 150 bin altın skudoyu hemen ödemesini istediğini biliyoruz. Bu para ödenmeyince sultan paranın Levant limanlarına gelen Fransız tüccar gemilerinin müsaade edilmesi yoluyla alınması için emirler gönderdi. Bin altın üzerinde ticaret eşyası olanlar tutuklanmaya, malın üçte birine el konmaya girişildi. Kralın Nasi'ye olan borcu bu şekilde ödetildi. 1569 yılına kadar uzayan bu olay iki devlet arasındaki ilişkilere gölge düşürdü. Sarayda kazandığı nüfuzu kullanarak ticaret ve iltizam işleriyle muazzam bir servet yığmış olan Yahudi kadını Esther Kira, dikkate değer başka bir örnektir. Bu nüfuz sayesinde o ve oğulları devletin gümrük emanetini, haremdeki kadınlar ve ağalar aracılığıyla cizye ve koyun vergisi iltizamlarını ele geçirmişler, dış ticarete büyük sermayeler yatırmışlardı. 1600 tarihinde Kapıkulu süvarileri kendilerine verilmiş olan ayarı bozuk gümüş akçaların gümrükleri elinde tutan Kira tarafından hazineye geçmiş olduğunu öne sürerek ayaklandılar, onu ve oğullarından birini öldürdüler. Mallarına el konan Kira'nın yalnız hazır nakit parası ve ticari malları 50 milyon akça, parantez içinde yaklaşık 400 bin altın dükka tutuyordu. Ayrıca 42 yerde emlaki, gemilerde ticaret malı ve yatırılmış sermayesi bulunuyordu. Kira'nın büyük sermayesi askere maaş olarak dağıtılmıştır. 1576 tarihli bir belgeye göre İran'dan gelen ipeğin nakit para ile toptan alınıp sonra ilgili tüccar arasında bölüşülmesi geleneğinin yerleşmiş olduğunu, fakat bu toptan ticaretin başında Yahudilerin bulunduğunu görüyoruz. Bursa pazarında, İstanbul'da, gümrük ve her türlü iltizam işlerinde Yahudilerin 15. yüzyıldan beri önemli rol oynadıkları kuşkusuzdur. Fakat o zaman Rum ve Türk sermayedarlar da büyük iltizam işlerinde daha az aktif değildirler. Örneğin 1476'da İstanbul gümrüklerinin 3 yıllık iltizamı için 11 milyon akça, parantez içinde yaklaşık 245 bin altın önerilen iltizamı, Rumlardan oluşmuş 5 kişilik bir gruba karşı 2 milyon bir arttırma ile 4 Müslümandan oluşan, parantez içinde biri azatlı bir Müslüman, bir grup almıştır. Ertesi yıl Edirneli bir Müslüman Türk'le bir Yahudinin ortaklaşa yaptıkları arttırmaya karşı Rum grup yeni bir arttırma ile iltizamı üzerine aldı. 16. yüzyıl ortalarından itibaren Maranoların gelmesiyle büyük sermaye piyasasında Yahudilerin nüfuz ve egemenliğinin kuvvetlendiği düşünülebilir. Onların Osmanlı ekonomisine yeni bir yön verdiklerine ait ipucu yoktur. Osmanlı hazinesi sürekli artan nakit ihtiyaçları için bu bankerlerin getirdiği büyük sermayelerden yararlanıyor ve onları koruyup desteklemeyi kendi çıkarı olarak görüyordu. Profesör E. Rivkin, Maranoların İstanbul'a yerleşmeleriyle Avrupa'nın modern kapitalist teknik ve yöntemleri Osmanlı ülkesine getirdiklerini ve Osmanlı ekonomisine merkantilist bir karakter verdiklerini ileri sürmüştür. Onların Osmanlı İmparatorluğu'nda faaliyetleri üzerinde ayrıntılı bilgimiz yoktur. Bununla beraber Dona Gracia'nın yeğeni Don Joseph Nasi'nin, parantez içinde Yusuf Nasi, hayatını ve faaliyetlerini incelediğimiz zaman bu konuda bir fikir edinebiliyoruz. Yusuf Nasi, ilkin sarayla ve ileri gelen devlet adamlarıyla ilişki kurmayı ve onların güvenini kazanmayı başardı ki, Osmanlı Devleti'nde bu, iş hayatında sivrilmek için önemli ilk adımdır. Zamanla dış memleketlerle şarap ticareti tekelini elde etti. Şarap ticaretine Müslümanlar fazla rağbet etmezlerdi. Bu ticaret, Venedik'e büyük kârlar sağlayan önemli bir ticaret koluydu. Parantez içinde 16. yüzyıl başlarında Ege dünyası ile Tuna ötesi ve Doğu Avrupa memleketleriyle şarap ticareti yalnız gümrük olarak devlete yılda 6 bin altın düka sağlamaktaydı. Bir Osmanlı arşiv belgesine göre Yusuf Nasi bu ticaretin tek elini elde ettikten sonra yalnız Girit'ten, parantez içinde o zaman Venedik egemenliği altında, yılda 1000 varil şarap satın almakta ve bu ticaretten toplam olarak yılda 15 bin düka kadar bir gelir sağlamaktaydı. Sultan daima mali düşüncelerle Nakşa, parantez içinde Naxos ve etrafındaki adaların idaresini Venediklilerden alarak Nasi'ye vermişti.